Kitabın adı Ateşle Oynayan Kız. Yazarı Stieg Larsson. 19. ayrım. En alt çekmece kilitliydi. Selinder'ın kaşları çatıldı. Bir yıl önce kontrole geldiğinde tüm çekmeceler kilitsizdi. Açık çekmeceleri kontrol etti. Bir fotoğraf makinesi, bir mercek, Olympus marka küçük bir ses kayıt cihazı, bir deri kılıflı fotoğraf albümü, küçük bir kutu içerisinde kolye, mücevher, üzerinde Tilda ve Jacob Buurman, 23 Nisan 1951 yazılı bir altın yüzük. Bunlar Buurman'ın artık yaşamayan anne babasınındı. Anı diye saklıyordu. Demek ki değerli bulduğu şeyleri koyduğu çekmeceyi kilitliyordu. Masanın arkasında duran jaluzi kapaklı dolaba baktı. Vasiliye hakkında raporları kaydettiği iki dosyayı çıkardı. 15 dakika boyunca bütün sayfalarını okudu. Hemen her sayfada Lisbeth Salander'ın kendine bakmayı bilen, uysal bir kız olduğu ima ediliyordu. 4 ay önce yazdığı rapora göre Salander onun gözünde becerikli, rasyonel ve kendine yeterli bir kızdı. Gelecek yılki vasilik görüşmesinde bir vasiye ihtiyaç duyup duymadığı masaya yatırılmalıydı. Bu rapor, gayrimümeyyiz kararının kaldırılmasına giden yolda gayet ince bir üslupla formüle edilmiş bir temel taşıydı. Klasörde ayrıca el yazısıyla bazı hatırlatma notları bulunmaktaydı. Bu notlardan birinde Buurman'ın vesayet şubesinden Ulrika von Liebenstahl tarafından aranarak Lisbeth Salander'ın genel durumunu görüşmek için çağrıldığı yazılıydı. Psikiyatrik değerlendirme gerekliliği kelimelerinin altı çizilmişti. Salander'ın suratı asıldı, klasörü toplayıp yerine koydu. Etrafına bakındı. Görünüşe göre her şey yolundaydı. Demek ki Buurman talimatlarına uygun davranıyordu. Alt dudağını ısırdı, içini kemiren bir şeyler vardı. Masadan kalktı, tam masa lambasını söndürecekken durdu. Tekrar dosyaları çıkardı. Zihni karışmıştı. Bu dosyalarda daha çok bilgi olmalıydı. Bir yıl önce bu dosyaların arasında çocukluğundan bu yana gelişimiyle ilgili vesayet şubesinin tuttuğu rapor vardı. Bu ortadan kaybolmuştu. Buurman henüz sonuçlanmamış bir dava hakkındaki bir belgeyi dosyalardan niçin çıkardı? Yüzü gölgelendi. Makul bir açıklama bulamıyordu. Belki de ek belgeleri başka yerde saklıyordu. Jaluzi kapaklı dolabı tekrar gözden geçirdi. Maymuncuğunu getirmemişti. Tekrar Buurman'ın yatak odasına gitti. Odada tahta askılıkta asılı ceketinin cebine elini soktu. Anahtar destesini aldı. Bir kutunun dışında kilitli çekmecedekiler geçen seneki eşyaların aynıydı. Kutunun kapağında 45'lik Colt Magnum marka tabanca fotoğrafı vardı. 2 yıl önce Buurman hakkında yaptığı araştırmayı aklına getirdi. Bir atış kulübüne üyeydi. Bir 45'lik Colt ruhsatı vardı. Bu çekmeceyi kilitli tutmasını isteksizce makul buldu. Durumdan hoşlanmadı ama Buurman'ı hemen uyandırıp ödünü bokuna karıştıracak bir durumda yoktu. Mia Bergman sabahın 6.30'unda uyandı. Salondaki televizyonun kısık sesini duydu. Sabah haberleri veriliyordu. Güzel bir kahve kokusu vardı. Bilgisayar tuşlarından gelen sesler, Doug Svensson'ın çalışmaya başladığını işaret ediyordu. Gülümsedi. Daha önce onun başka hiçbir konuyu bu kadar ciddiye aldığını görmemişti. Milenyum ona yaramıştı. Aslında azimli ve iddialı biriydi ama Berger ve Blomqvist'le arkadaşlığı bu özelliklerini güçlendirmişti. Blomqvist, onun eksiklerini gösterdiğinde ya da yürüttüğü mantığı çürüttüğünde eve sıkıntılı bir ruh haliyle dönüyor ama pes etmiyor, hatta çalışma temposunu iki katına çıkarıyordu. Mia Bergman, onun konsantrasyonunu bozmaktan korkuyordu. Kanaması 3 hafta gecikmişti. Henüz hamilelik testi yaptırmamıştı. Belki de artık zamanı gelmişti. Yakında 30'una basacak ve bir aya kadar da doktora tezini sunacaktı. Doktor Bergman gülümsedi. Hamileliğinden emin olmadan Doug kitabını bitirip kendisi de tezini sunmadan bir şey söylememeye karar verdi. Doug'a haberi tezi için düzenleyecekleri şölende söyleyecekti. Yarım saat daha yatakta kaldıktan sonra çarşafa sarınıp salona geçti. Doug Svensson başını kaldırıp ona baktı. Daha saat 7 bile değil dedim ya. Blomqvist ukalalık yaptı. Seni payladı mı? Oh olsun. Ondan hoşlanıyorsun değil mi? Svensson kanepenin arkalığına yaslandı. Mia'ya bakarak başını salladı. Millennium çalışmak için harika bir yer. Geçen akşam sen gelip beni almadan önce Kvarnen'de içerken bunu Mikael'e söyledim. O da bana proje bittikten sonra ne yapmayı düşündüğümü sordu. Öyle mi? Ne dedin? Henüz bilmediğimi. Uzun yıllar serbest çalıştım. Sabit bir iş iyi gelebilir dedim. Millennium. Duck gülümsedi. Yani Mikael bir ön yoklama yaptı. Henry Cortez ile Lottie Karim gibi yarı zamanlı bir işe razı olur muyum diye sordu. Millennium'da bir masam ve maaşım olacak. Gerisine bakacağız. Peki, istiyor musun? Eğer somut bir teklifle gelirlerse evet diyeceğim. Tamam, ama dediğim gibi daha saat 7 bile değil. Üstelik bugün cumartesi. Metne şöyle bir dokunuyorum işte. Bence yatağa gelip başka bir şeye dokunmalısın. Mia gülümseyerek üzerindeki çarşafın bir kenarını kaldırdı. Duck bilgisayarı dinlenmeye bıraktı. Salander birkaç günü internette araştırma yaparak geçirdi. Tam olarak neyi araştırması gerekir kestiremiyordu. Bazı bilgilere ulaşmak kolay olmuştu. Basın arşivinden Svavelsio Motosiklet Kulübü'nün kısa tarihini okudu. Kulübün adı gazetelerde ilk defa 1991 yılında Talye Hawk Riders başlığıyla duyurulmuştu. Çevre sakinlerinin silah atılıyor diye ihbarda bulunmasının ardından polis, kulübün Söder Talye yakınlarında terk edilmiş bir okul binasındaki lokalini basmıştı. Lokalde su gibi içki içilmiş, ardından da kulüp üyeleri AK-4 uzun namlulu otomatik silahlarla nişancılık yarışı düzenlemişlerdi. Bu silahlar 1980 yılında Westerbotten'deki askeri depodan çalınmıştı. Akşam gazetelerine göre kulübün 6 ya da 7 üyesi ve bir düzine kadar da sempatizanı vardı. Üyelerin hepsi de şiddet kullanmaktan sabıkalı kişilerdi. Kulüpte 2 kişi göze çarpıyordu. Bunlardan biri kulübün lideri Mage lakaplı Carl Magnus Lunden'di. 2001'de kulübe yapılan yeni bir baskından sonra Aftonbladet gazetesinde fotoğrafı yayınlanmıştı. 80'lerin sonu ile 90'ların başı arasında hırsızlık, çalıntı mal bulundurma, uyuşturucu, alkollü araba kullanma ve şiddet uygulamadan 5 defa ceza almıştı. En sonuncu suçtan 18 ay hapis yatmış, 1995'te serbest bırakıldıktan kısa bir süre sonra şimdi Svavelsio MC denilen Talye Hog Riders kulübünün başına geçmişti. Polise göre kulübün ikinci adamı 37 yaşındaki Sonny Neerman'dı. 23 mahkumiyeti vardı. Kariyerine 16'sında kavga ve hırsızlıktan ıslah evine kapatılarak başlamıştı. Sonraki 10 yılda 5 kez hırsızlıktan, ki bunlardan birinde ağırlaştırılmış hapis cezası almıştı, 2 kez tehditten, 2 kez uyuşturucudan, 1 kez şantajdan, 1 kez kamu görevlisine saldırıdan, 2 kez yasa dışı silah bulundurmaktan, 1 kez yasa dışı ağır silah bulundurmaktan, alkollü araba kullanmaktan ve 6 kez de yaralamadan ceza almıştı. Salander'a göre adamın işlediği suçlarla aldığı ceza arasında akıl almaz bir uçurum vardı. 1989'da yaralama ve soygundan yediği 10 aylık cezaya kadar defalarca gözaltına alınmıştı. Birkaç ay sonra serbest bırakılmış, bir süre rahat durduktan sonra 1990 Ekim'inde Söder Talye'de bir bar kavgasında cinayet işlemişti. Bu cinayet nedeniyle 6 yıl hapis cezasına çarptırılmış, 1995 yılında tahliye edilmişti. 1996'da bir banka aracına yönelik silahlı soygun girişiminden yakalanan 3 gangstere silah tedarik etme suçundan tutuklanmış, 4 yıl hapis cezası almış, 1999'da tekrar serbest bırakılmıştı. O günden sonra mucizevi bir şekilde hiç polise düşmemişti. 2001'deki bir gazete haberinden, doğrudan adı geçmese de haberin detayları dikkatle okunduğunda kimin kastedildiğini anlamak hiç kahin olmayı gerektirmiyordu. Neerman'ın başka bir çetenin üyesinin öldürülmesinde rol aldığı açıkça anlaşılıyordu. Salander, Neerman ile Lunden'in vesikalık fotoğraflarını inceledi. Dalgalı kahverengi saçları, tehlikeli bakan gözleriyle Niermann fotojenik bir adamdı. Magellan'denin aptal bir görünümü vardı. Landy'nin Bloomberg's kafede sarışın devle buluşan adam, Niermann'ın ise McDonald's'ta gördüğü adam olduğundan emindi. Sarışın devin bindiği beyaz Volvo'nun plakasını araştırdı. Eski Stuna'da Auto Expert araba kiralama şirketi adına kayıtlıydı. Salander firmayı aradı. Karşısına çıkan Refik Alba adlı firma sorumlusuyla görüştü. İsmim Gunilla Hansen. Dün beyaz Volvo kullanan biri köpeğimi ezerek kaçtı. Plakasını aldım. Karşıma sizin şirketiniz çıktı. Plakayı söyledi. Köpeğinize çok üzüldüm. Korkarım bu yeterli değil. O soysuzu bulup tazminat isteyeceğim. Bunun için adı lazım. Polise başvurdunuz mu? Hayır. Belki anlaşarak çözeriz diye düşündüm. Kusura bakmayın. Polis istemedikten sonra müşteri adlarını veremem. Salander'ın sesi karardı. Anlaşma imkanı varken bir müşterileri hakkında onu polise başvurmaya zorlamak iyi bir şirket politikası mıydı? Refik Alba tekrar özür dileyerek şirket kurallarını bozamayacağını söyledi. Lisbeth, sarışın devin ismini alamamıştı. Zala ismi başka bir karanlık uçtu. Salander sadece pizza yemek için iki kez mola vermek dışında tüm gününü bilgisayar başında geçirdi. Bu süre zarfında 1,5 litre kola içti. Zala isminde bir İtalyan atletten Arjantinli kompozitöre kadar yüzlerce adam vardı. Zalaşenko adını denedi ama bir yere varamadı. Öfkeyle yatağa gitti, aralıksız 12 saat uyudu. Sabah 11'de kalktı. Bir kahve yaptı, jacuzziyi suyla doldurdu, içine banyo tuzu döktü, mutfağa dönüp kahvaltı için sandviçler hazırladı, kahve ve sandviçlerini bir tepsiye koyup jacuzziye uzanarak kahvaltı yaptı. Keşke Mimi de yanında olsaydı. Ama o henüz nerede oturduğunu bile bilmiyordu. 12'ye doğru banyodan çıktı. Kurulandı, sabahlığını giyip bilgisayarın başına oturdu. Doug Svensson ve Mia Bergman adları daha iyi sonuç verdi. Svensson'ın bir kısım makalelerini indirip okudu, fotoğrafına baktı. Kvarner'de Blomqvist'le birlikte gördüğü genç adamdı. Buna çok şaşırmadı. Şimdi isim bir yüz kazanmıştı. Ya da vice versa. Mia Bergman'ın yazdıklarını ve hakkında yazılan yazıların bir kısmını okudu. Birkaç yıl önce mahkemelerin kadınlara karşı ayrımcı tutumunu ele alan bir araştırmayla dikkatleri üzerine çekmişti. Bu araştırma gazetelerin köşe yazılarında ve kadın örgütlerinin yayınlarında tartışmalara yol açmıştı. Kadın örgütlerinin yayınlarında Bergman'ın kendisi de tartışmalara katılmıştı. Lisbeth Salander yazılanları dikkatle okudu. Bazı feministler Bergman'ın çıkarımlarını dikkate değer bulurken bazıları da onu burjuva illüzyonları yaymakla suçluyordu. Öğleden sonra 2'de asfiksiya 1.3'ü çalıştırdı. Mick Blom laptop yerine Mick Blom office simgesini tıkladı. Bu Blomqvist'in Millennium'da kullandığı masaüstü bilgisayarıydı. Salander bu bilgisayarda dikkate değer bir şey bulamayacağını eski deneyimlerinden biliyordu. Blomqvist bu bilgisayarı internette surf yapmanın dışında pek kullanmazdı. Bununla birlikte yönetici olarak Millennium'daki bilgisayar ağına girme hakkı vardı. Lisbeth Salander'ın Millennium'un bilgisayar ağına girmek için gerekli bilgi ve şifreyi bulması çok zamanını almadı. Millennium'daki diğer bilgisayarlara girmek için Hollanda'daki sunucu yeterli değildi. Onlara ancak Michael Blomqvist'in bilgisayarı üzerinden girebilirdi. Tabii bir de Mick Blom ofisin açık ve iç iletişim ağına bağlı olması gerekirdi. Salander şanslıydı. Belli ki Blomqvist iş yerindeydi ve bilgisayarı açıktı. 10 dakika kadar bekledi ama hiçbir aktivite görmedi. Lisbeth bunu Michael'in ofise gelince bilgisayarını açıp belki internette surf yapıp sonra da dizüstü bilgisayarında çalışmaya başlamasına yordu. Çok dikkat etmesi gerekiyordu. Salander bir saat boyunca bir bilgisayardan diğerine girerek Erika Berger, Christer Malm ve henüz tanımadığı Malin Erikson'ın e-postalarını indirdi. Svensson'ın bilgisayarına girdi. En sonunda Doug Svensson'ın masaüstü bilgisayarını buldu. Sistem bilgilerine göre bu bilgiler yalnızca 750 MB kapasiteli eski bir Macintosh PowerPC'ydi. Yani muhtemelen serbest çalışan gazetecilere verdikleri yalnızca Word programının kullanıldığı hurda bir teneke kutu. Bu, Doug Swenson'ın Millennium'un yazı işlerinde geçici olduğunun işaretiydi. Lisbeth, onun e-posta adresini indirdi ve sabit diskini aramaya başladı. Zala isimli bir dosya buldu. Sarışın dev Magellan'ın için Ocak ayı sonuna teslim ettiği 3 kilo metamfetaminin karşılığı olarak 203 bin kron nakit almıştı. Bu, beklediğinden daha fazla bir miktardı. Birkaç saatlik bir çalışma için iyi bir kazanç sayılırdı. Kuryadan meti al, bir süre sakla, daha sonra Magellan'a teslim et ve karın %50'sini al. Svavelio MC'nin her ay bu kadar para getireceğinden kuşku yoktu. Landy'nin çetesinin dışında iki çeteyle daha iş yapıyordu. Bunlardan biri Göteborg'da, diğeri de Malmö'deydi. Üçü birden her ay yarım milyon krondan fazla kazanç sağlıyorlardı. Bu kıyak duruma rağmen morali çok bozuktu. Arabayı bir kenara çekip kontağı kapattı. Son 30 saattir hiç uyumamıştı, başı bulutluydu. Arabadan çıkıp bacaklarını esnetti, yolun kenarına çiş yaptı. Serin, yıldızlı bir geceydi. Jarna yakınlarında bir tarlanın kenarındaydı. Çatışma neredeyse onun doğasında vardı. Stockholm'dan yalnızca 100 kilometre uzakta bir yerde sonsuz miktarda metamfetamin bulabilirdi. Talep tartışmasız çok büyüktü. Gerisi tamamen lojistik sorunuydu. Malı A noktasından B noktasına, daha açık bir deyimle Tallinn'deki bir mahzenden Stockholm'deki Frihamnen limanına getirecekti. Bu sürekli bir sorundu. Estonya'dan İsveç'e sürekli bir mal akışı nasıl sağlanabilirdi? Sorunun özü ve her seferinde bin bir zahmet karşılığı ancak geçici çözümler bulunduğundan en zayıf halkası da buydu. Son günlerde çok fazla aksama yaşanıyordu. Organizasyon yeteneğiyle gurur duyardı. Ödül ve ceza politikasıyla tıkır tıkır işleyen bir sistem kurmuştu. Getir götür işini kendisi yapıyordu. Sağlam ortaklıklar kurmuş, işleri bağlamış ve malların doğru zamanda doğru yerlere ulaştırılmasını garantiye almıştı. Magellan'ın gibi dağıtıcıları teşvik etmek için ödül veriyordu. İyi ve riski olmayan bir kazanç. Kusursuz bir sistemdi. Magellan'ın malların kendine ulaşması için parmağını bile oynatması gerekmiyordu. Bunun için ne zahmetli yolculuklara katlanıyor ne de her zaman üç kağıda getirmeye çalışan narkotik polisinden Rus mafyasına kadar bir sürü çevreyle pazarlıklar yapmak zorunda kalıyordu. Onun tek bildiği evin getirdiği malları pazarlayıp karın %50'sini almak. Son zamanlarda çok sık cezaya da başvurmak zorunda kalmıştı. Dağıtım zinciri hakkında çok fazla bilgi edinen boş boğaz bir sokak satıcısı Svavelio hakkında gevezelik edince duruma müdahale edip cezasını vermişti. Ceza kesmek de üstüne yoktu ama işler giderek daha yorucu olmaya başlamıştı. Bir sigara yakıp bacaklarını esnetti. Metamfetamin işi makul, kolay idare edilebilir, harika bir işti. Az risk, bol kazanç vardı. Silah işinde çok akıllı davranılmazsa paçayı kaptırmak daha kolaydı. Ayrıca riskleri hesaba katılınca cazip de değildi. Birkaç bin kron kazanacağım diye semtlerindeki büfeyi soymayı düşünen yeni yetmelere silah sağlayamazdı. Ara sıra Doğu Avrupa hesabına yapılan sanayi casusluğu veya elektronik parça kaçakçılığı pazarı son yıllarda çok daralmıştı ama yine de iyi kazanç sayılırdı. Diğer yandan Baltık'tan fahişe getirmek tatmin edici bir yatırım değildi. Düşük kazancın yanı sıra bir gün mutlaka basında ve İsveç parlamentosu denen sarışın devin gözünde kuralları belirsiz, tuhaf politik yapıda iki yüzlü tartışmalara konu olacaktı. Bu işin en iyi tarafı hukuki açıdan neredeyse risk taşımamasıydı. Orospulardan herkes hoşlanıyordu. Savcılar, hakimler, aynasızlar ve parlamenterler. Bu işi durdurmak için hiç kimse derinlere inmeyecekti. Hatta orospuların öldürülmeleri bile politikacılar için önemli bir sorun değildi. Polis birkaç saat içinde kurbanının üzerindeki kan daha kurumadan katili bulursa birkaç sene hapis ya da karanlık bir kuruma kapatılma cezası verirlerdi. Ama eğer 48 saat içinde bir şüpheli bulamazlarsa, polis yapacak daha önemli işler yaratırdı kendine. Bu sarışın devin tecrübeleriyle sabitti. Ama sarışın dev kadın ticaretinden hoşlanmıyordu. Fahişelerden hiç haz etmezdi. Macunlanmış yüzleri ve çıngıraklı kahkahaları sinirlerini bozardı. Temiz değillerdi. Onlar getirdikleri kadar götüren yatırımlardı. Üstelik her zaman kafayı yiyip polise ya da gazetecilere ya da başka bir yere sığınmak isteyen biri çıkardı aralarından. O zaman işi ele alıp cezalarını vermesi gerekirdi. Eğer önemli ifşaatlarda bulunurlarsa savcılar ve polisler olaya müdahale etmek zorunda kalırdı. Yoksa parlamentoda bir sürü gevezeliğe yol açardı. Kısaca orospu ticareti karışık bir işti. Örneğin şu Ato ve Harry Ranta kardeşlerdi. İki işe yaramaz parazit kadın ticareti hakkında çok fazla şey öğrenmişlerdi. Ona kalsa ikisini de zincire vurup denize atardı. Bunun yerine onları Estonya'ya giden feribota bindirip feribotun limandan ayrılmasını sabırla beklemişti. Lanet bir gazeteci onların işine burnunu soktuğundan olay unutulana kadar kardeşleri küçük bir tatile çıkarmalarını istemişlerdi. Derin bir iş çekti. Şu Salander gibi kızlardan hiç hoşlanmazdı. Salander onu hiç mi hiç ilgilendirmiyordu. Ona bir getirisi yoktu. Buyurmun denen adamdan da hiç hoşlanmamıştı. Bu adamın istediğini yapmaya neden karar verdiğine de bir türlü akıl erdiremiyordu. Ama artık ok yaydan çıkmıştı. Talimatlar verilmişti. İhaleyi Svavelio MC'ye götürüp işi yapan bir herif almıştı. Bu durumdan hiç hoşlanmamıştı. Bu işe dair kötü bir his vardı içinde. Karanlık tarlaya doğru baktı. İzmaritini bir hendeye attı. Birden bir şeyin hareket ettiğini fark ederek ürperdi. Dikkat kesildi. Zayıf bir ay ışığının dışında hiç ışık yoktu ama yoldan 30 metre kadar ileride emekleyerek üzerine doğru gelen kara bir yaratığı açık bir şekilde görüyordu. Yaratık arada bir durarak ilerliyordu. Sırtından soğuk terler boşandı. Bir dakika boyunca büyülenmiş gibi kımıldamadan durup yavaş ama kararlı bir şekilde üzerine gelen yaratığa baktı. İyice yaklaştığında karanlıkta parlayan gözlerini gördü. Arkasını dönerek arabasına koştu. Kapısını açıp kendini içeri attı. Beceriksizce kontak anahtarını çevirdi. Motoru çalıştırıp farları yakana kadar müthiş bir panik hissetti. Yaratık da yola çıkmıştı. Farların ışığında ayrıntılarını seçebiliyordu. Ayaklarını sürüyerek yürüyen devasa bir böceğe benziyordu. Kocaman iğnesi olan bir akrebe. Yaratık bu dünyadan değildi. Yer altından gelen bir canavardı. Hızla gaza bastı. Yanından geçerken yaratık arabaya doğru hamle yaptı ama dokunamadı. Sarışın devin titremesi birkaç kilometre boyunca geçmedi. 19. ayrımın sonu. Sayfa 201. Devamı 20. ayrımda.